Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Edward F. Edinger'ın Ego ve Arketip adlı eseri, Jungcu analitik psikolojinin temel sorusuna odaklanır, insan psikolojik bütünlüğe nasıl yaklaşır? Kitabın ana kavramı, bilinçli benlik olan ego ile ruhsal bütünün düzenleyici ilkesi sayılan kendilik arasındaki ilişkidir. Edinger bu ilişkiyi yalnızca kuramsal bir mesele olarak ele almaz. Dinlerdeki imgeler, mitler, rüyalar, sanat eserleri ve özellikle Hristiyan sembolizmi üzerinden bireyin anlam arayışını inceler. Jungcu gelenekte bireyleşme denilen süreç, kişinin toplumsal rolleriyle ya da anlık duygularıyla özdeş kalmaması, bilinç dışı kaynaklarla daha dengeli bir bağ kurmasıdır. İlk kez 1972'de yayımlanan, 1992'de Shambhala tarafından yeniden basılan bu çalışma, yoğun fakat sistematik bir Jung yorumu sunar. Edinger'ın amacı, egoyu yok etmek değildir. Amaç, egonun kendilik karşısındaki sınırlı konumunu fark ederek daha bilinçli, daha sorumlu ve daha anlamlı bir yaşam yönelimi geliştirmesidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ego kendilik ekseni, bireyleşmenin temel psikolojik modeli, Edinger'ın kitabındaki merkezi yapı ego kendilik eksenidir. Ego, kişinin ben dediği, karar alan, gündelik gerçeklikle ilişki kuran bilinç merkezidir. Kendilik ise bundan daha geniştir. Hem bilinçli hem bilinç dışı ruhsal yaşamı kapsayan bütünlüğün düzenleyici ilkesidir. Bireyleşme. Egonun kendilikle birleşip ortadan kalkması anlamına gelmez. Tam tersine, ego ile kendilik arasında canlı, bilinçli ve dengeli bir ilişki kurulmasıdır. Bu ayrım önemlidir çünkü güçlü bir iç deneyimi hemen kişisel üstünlük ya da kesin bilgi sayma riskini sınırlar. Edinger, ruhsal gelişimi doğrusal bir ilerleme gibi sunmaz. İnsan bazen içsel merkeze yakınlık, bazen de kopukluk yaşar. Bu dalgalanma, gelişimin bozulduğu anlamına gelmek zorunda değildir. Asıl sorun, egonun ya kendilikten gelen arketipsel enerjiyi kendine mal etmesi ya da bu enerji karşısında tüm yönünü kaybetmesidir. Kitap, sağlıklı bir ego için iki görevi birlikte düşünür, gündelik hayatın sorumluluklarını taşımak ve daha büyük ruhsal gerçekliğe açık kalmak. Bu çerçeve rüyaları veya dini imgeleri hazır cevaplar olarak değil, kişinin mevcut bilinç tutumunu dengeleyebilecek sembolik veriler olarak okumayı gerektirir. İkinci olarak, ego enflasyonu ve yabancılaşma, gelişimin karşıt ama bağlantılı evreleri, Edinger. Bireyleşme sürecinde ego enflasyonu ile yabancılaşmış ego arasındaki gerilime özel önem verir. Enflasyon, egonun arketipsel güçle temas ettiğinde kendisini olduğundan büyük, seçilmiş ya da mutlak biçimde haklı görmesidir. Kişi, kolektif ve kişisel sınırları aşan bir duyguyu kendi özel başarısı gibi algılayabilir. Böyle bir durumda yaratıcı sezgi, ahlaki üstünlük iddiasına veya gerçeklikten kopuşa dönüşebilir. Edinger'in yaklaşımı, bu riski yalnızca kişisel kibir olarak değil, egonun kendilikle yanlış özdeşleşmesi olarak açıklar. Bunun karşı kutbunda yabancılaşma bulunur. Ego, kendilikle bağlantısının zayıfladığını hisseder. Yaşam anlamsız, mekanik ya da ruhsal olarak boş görünebilir. Edinger bu durumu sadece arızalı bir ruh hali saymaz. İnsan, eski anlam çerçevesi çözüldüğünde yeni bir yönelim henüz oluşmamış olabilir. Bu nedenle yabancılaşma, acı verici olsa da dönüşümün eşiği haline gelebilir. Ancak ne enflasyon ne de yabancılaşma ideal durumdur. Kitabın önerdiği yön, bu iki uç arasında diyalektik bir bilinç geliştirmektir. Kişi hem içsel deneyimin önemini kabul eder, hem de onu eleştirel düşünme, ilişkiler ve somut sorumluluklar içinde sınar. Böylece sembolik yaşantı, kaçış değil, bilinç genişlemesi için bir imkana dönüşür. Üçüncü olarak, din, mit, rüya ve sanat, ruhun anlam üretme araçları olarak okunur, ego ve arketip, dini anlatıları yalnızca inanç tarihi bakımından incelemez. Edinger için dini semboller, insan ruhunun temel çatışmalarını ve gelişim imkanlarını taşıyan arketipsel ifadeler olabilir. Bu yüzden mitler, rüyalar ve sanat, kişisel heveslerin rastgele ürünleri değil, bilinç dışının bilinçle iletişim kurabildiği alanlar olarak değerlendirilir. Edinger'ın özellikle Hristiyan mitine yoğunlaşması, Batı kültüründe kolektif olarak etkili olmuş imgeleri psikolojik açıdan yorumlama çabasından kaynaklanır. Bu okuma, teolojik bir öğretiyi kanıtlamaya çalışmaktan ziyade sembollerin ruhsal işlevini araştırır. Bu yaklaşım, Türkiye gibi farklı dini ve kültürel katmanların iç içe geçtiği bir bağlamda da dikkatli bir okuma gerektirir. Kitabın Hristiyanlık merkezli örnekleri evrensel reçeteler değildir. Buna rağmen, sembollerin bireyin anlam arayışındaki rolüne dair yöntemi, Yunus Emre'den halk hikayelerine, tasavvufi imgelere ya da kişisel rüyalara bakarken düşünsel bir imkan sunabilir. Önemli olan, her imgeyi tek ve değişmez bir sözlük anlamına indirgememektir. Edinger'in çizdiği çerçevede sembol, egonun henüz tam kavrayamadığı bir gerilimi taşır. Bu nedenle iyi bir sembolik yorum, kesin hüküm vermek yerine kişinin yaşamındaki duygusal bağlamı, çelişkileri ve dönüşen tutumları dikkate alır. Dördüncü olarak İsa figürü, bireyleşen egonun psikolojik paradigması olarak ele alınır, kitabın ayırt edici yönlerinden biri. İsa figürünü Jungcu bireyleşme açısından ele almasıdır. Edinger, bu figürü yalnızca tarihsel ya da dogmatik düzlemde tartışmaz. İsa imgesinin, kendilikle ilişki kurmaya çalışan ego için taşıdığı psikolojik anlamı araştırır. Buradaki temel mesele, bireyin üstün ya da kusursuz hale gelmesi değildir. Daha çok, daha geniş bir içsel çağrı karşısında sorumluluk alabilen, ayrılığı ve acıyı inkar etmeyen bir ego olabilmektir. Edinger bu çerçevede etik tutumu da önemser. Kendilik yönelimli olmak, her arzuya kutsal bir anlam yüklemek değildir. Bu yorumun güçlü tarafı, dini sembolü soyut bir inanç nesnesi olmaktan çıkarıp bireysel bilinç gelişimiyle ilişkilendirmesidir. Fakat okur, psikolojik yorum ile inançsal kabulün aynı şey olmadığını da göz önünde tutmalıdır. Edinger'in yöntemi, Hristiyanlığın bütün tarihsel ve teolojik çeşitliliğini açıklama iddiası taşımaz. O, seçilmiş sembollerin ruhsal dinamiğini aydınlatmaya çalışır. Türkçe okur açısından bu bölüm, farklı bir dini geleneğin diliyle yazıldığı için zaman zaman mesafeli gelebilir. Yine de insanın sınır, sorumluluk, fedakarlık ve içsel yön duygusu gibi sorularını ele alması bakımından önemlidir. Kitap, arketipsel figürleri taklit edilecek kahramanlar değil, egonun kendi konumunu anlamasına yardım eden imgeler olarak kullanır. Son olarak, metafizik. Modern rüyalar ve simgelerin hedef gösteren işlevi Edinger, kitabın ilerleyen bölümlerinde metafizik ile bilinç dışı arasındaki ilişkiyi, özellikle rüya sembolleri üzerinden tartışır. Buradaki metafizik, kolayca kanıtlanabilecek nesnel bir öğreti anlamında kullanılmaz. Daha çok, insanın sıradan gündelik deneyimin ötesinde bir düzen, amaç veya aşkınlık sezmesiyle ilgilidir. Jungcu psikolojide bazı rüyalar, kişiyi yalnızca yakın dönem olaylarına değil, yaşamın yönü ve bütünlük ihtiyacına ilişkin daha kapsamlı sorulara da götürebilir. Edinger'in dikkat çektiği nokta, bu tür deneyimlerin ego tarafından hemen kesin kozmolojik bilgiye çevrilmemesidir. Kitapta semboller, hedefe işaret eden imgeler olarak görünür. Felsefe taşı, kan, dönüşüm ve birlik gibi simgeler, ruhsal değişimin tekil açıklamaları değil, karmaşık süreçlerin yoğunlaşmış anlatımlarıdır. Edinger'in simgesel yaklaşımı, modern insanın anlam yoksunluğunu yalnızca dış koşullarla açıklamamasını önerir. Yine de bu yaklaşımın bir sınırı vardır. Rüya yorumları ve arketipsel çağrışımlar, bilimsel teşhis ya da somut yaşam sorunlarına doğrudan çözüm yerine geçmez. Değerli olan, sembolün kişide açtığı soruyu takip etmektir. Okur için pratik sonuç, rüyayı ezberlenmiş yorumlarla kapatmak değil, tekrar eden imgelere, yoğun duygulara ve yaşamındaki geçiş dönemlerine dikkat etmektir. Böylece sembol, kesinlik vaat eden bir kehanet değil, daha dikkatli bir öz değerlendirme aracı olur. Sonuç olarak, ego ve arketip. Jungcu psikolojiye ciddi biçimde ilgi duyan okurlar, psikoterapi öğrencileri ve uygulayıcıları, din psikolojisiyle ilgilenenler için özellikle değerli bir çalışmadır. Rüyalar, mitler ve dini semboller yoluyla anlam arayışını düşünmek isteyen, fakat bunları yüzeysel, kişisel gelişim diliyle ele almak istemeyen okur da kitaptan yararlanabilir. Buna karşılık, Jung'un ego, kendilik, arketip ve bireyleşme kavramlarına tamamen yabancı kişiler için metin yer yer yoğun gelebilir. Okumayı yavaş yapmak, kavramları birbirinden ayırmak ve örnekleri tek bir değişmez yoruma indirgememek gerekir. Kitabın pratik katkısı, kişiye hazır bir yaşam planı vermesi değildir. Daha gerçekçi katkısı, yoğun iç deneyimler karşısında iki riski fark ettirmesidir. Kendini aşırı büyütmek ve anlam bağını tümüyle kaybetmek. Edinger bu iki uç arasında bilinçli bir ilişki kurmayı önerir. Bu yönüyle eser, sembolleri sadece kültürel süs ya da dini kalıntı sayan yaklaşımlardan ayrılır. Aynı zamanda sembolik deneyimi sorgulanamaz bir vahiy gibi gören tutumlardan da uzaktır. Benzer Jung'u kitaplar çoğu kez kavramları ansiklopedik biçimde sıralarken, Edinger'ın farkı ego kendilik eksenini gelişimsel bir model olarak işlemesidir. Hristiyan sembolizmine verdiği geniş yer, kitabı hem özgün hem de kültürel olarak belirli bir konuma yerleştirir. Bu nedenle eser, yalnızca Jung'un fikirlerine giriş değil, modern bireyin anlam, sorumluluk ve ruhsal bütünlük sorunlarını tartışan kalıcı bir yorumdur. Destek olmak isterseniz Edward F. Edinger kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.